Ayrım 15.
Görüldüğü gibi ne Musa peygamberden ne de İsa peygamberden sonra geriye din olarak doğru dürüst pek fazla bir şey kalamamıştır. Şu anda geriye kalan Matta'ya, Markos'a, Luka'ya ve Yuhanna'ya göre olmak üzere 4 farklı İncil bulunmaktadır. Bunun haricinde yine Luka'nın Resullerin İşleri ve Yuhanna tarafından ilhamla alındığına inanılan Vahiy adı altında İncil'e dahil edilmiş bölümlerin haricindeki diğer bölümler 21 mektuptan oluşmuştur. Bunların da 14'ü Pavlus'a aittir. Şu anda İncil olarak elimizde bulunan kutsal kitap, işte bütün bunların toplamından oluşmuş bir şekilde insanlara sunulmaktadır. İncil kelimesinin aslı Yunanca'da eukkelion olup halk Yunancasında getirdiği bir haberden ötürü bir şahsa verilen müjdelik mükafat manasına gelir. Daha sonraki zamanlarda haber ve müjde anlamında kullanılmıştır. Ancak bunun ne kadarı gerçekten bir haber ve müjde özelliği taşır, işte bunun çok iyi irdelenmesi ve İsa'nın gerçek öğretisiyle ne kadar uyum göstermektedir bunların tespit edilmesi gerekir. Özellikle de hiçbir inisiyatik eğitimden geçmeyen Pavlus'un mektuplarının daha da bir iyi incelenmesi gerektiğine şüphe yoktur. 3. Bölüm Hazreti Muhammed. Aradan 400 yıldan fazla bir süre geçti. Bu süre içinde Hristiyanlık dinsel bir kurum olarak kendisini ortaya çıkartabildi. İçinde Musa peygamberin olmadığı bir Musevilik ve içinde İsa peygamberin olmadığı Hristiyanlık Orta Doğu ve Avrupa'da kendilerine yaşam zemini bulmaya başlamışlardı. Ancak dejenerasyon ve sapkınlıkta had safhalarda kendisini hissettiriyordu. İnsanlık hızla aşağıya olan inişini sürdürdüğü yılların içinde dibe bir hayli yaklaşmıştı. Eski inisiyatik öğretilerin izleri ise tamamen yozlaştırılmış, gerçek değerinden uzaklaştırılmış kültler olarak halkın inançlarında yaşıyorlardı. Gerçek inisiyatik merkezler ise tamamen içlerine kapanmışlar ve her geçen gün artan baskılardan ötürü gittikçe küçülerek dışarıyla olan tüm irtibatlarını kesmişlerdi. Artık dinler devri bitmek üzereydi. Bu devrenin bitişi için bir noktanın konulması gerekiyordu. Böylelikle başta planlandığı gibi dini eğitim sistemini kapatacak son peygamberin dünyaya inmesinin zamanı yaklaşıyordu. Bu defa seçilen bölge engin çöllerle kaplı Arabistan'dı. İslamiyet öncesi Arabistan. Bilgisizlik ve dejenerasyonun had safhaya ulaştığı Arabistan'da bir de yetersiz tabiat şartları bu kargaşaya eklenince insanlar kendilerini tam anlamıyla sefil bir yaşam sürdükleri günlerin içinde bulmuşlardı. Toprak kavurucu çöl sıcakları ve susuzluğun etkisiyle hızla artan nüfusu beslemeye yetmiyordu. Halkın büyük çoğunluğu bulabildikleri su başlarında küçük topluluklar halinde yaşamaya gayret ediyorlardı. Bir de deve çobanları vardı. Deve deyip geçmeyin, o devirde en değerli şeydi. Ulaşımı sağlayan tek araçtı onlar, ticaretin de bel kemiği. Deve bu özelliğiyle ekonominin de alternatifsiz köşe taşı durumundaydı. Böyle olunca da deve üretimini ve deve çobanlığını ellerinde bulunduranlar da halkın boyunduruğunu elinde tutan ayrıcalıklı kesim oluşturmuş oluyorlardı. Hint'ten ve uzak doğudan Mezopotamya'ya gelen malları teslim alıp Arabistan'a dağıtanlar her türlü imtiyazı elinde bulunduran deve çobanlarıydı. Halk tam anlamıyla develere mahkum durumdaydı. Daha doğrusu develeri ellerinde bulunduran çobanlara. Yerleşik yaşayanlar her geçen gün biraz daha zorlaşan yaşam şartlarının baskısı altında kendilerine özgü bir yasa geliştirmişlerdi. Bu tamamen onlara özgü bir çöl yasasıydı. Çalmak serbestti. Adam öldürmemek şartıyla baskın yapıp mal gasp etme mübah hale gelmişti. Adam öldürmenin cezası ise kesin ölümdü. Sosyal yaşam bu şekilde sürerken bir zamanlar inisiyatik kökenli sırlar tamamen unutulmuş, sadece onların isimleri halkın inançlarında şekilsel olarak yaşamaktaydı. Şekilsel olarak yaşıyorlardı çünkü bir zamanlar kozmik hiyerarşiyi ve evrensel yönetici mekanizmayı ifade etmek için Sami kavimlerinin ezoterik öğretilerde geçen sembollerin ağaçtan ve taştan heykelleri yapılmış durumdaydı. Söz konusu heykellerin ifade ettikleri inisiyatik zırlardan habersiz Arap halkı bilinçsizce bu heykellere kurbanlar kesiyor, etrafında saatlerce dönerek majik ayinler düzenliyorlardı. Mabetlerde düzenlenen bu törenlerde aynı zamanda çocuklar da sünnet ediliyordu. Heykelleri yapılan sembollerin başında El İlah geliyordu. Sami ezoterizminde evrensel idare mekanizmasının en başını sembolize ediyordu. Halk ise evrenin yaratıcısı olarak El İlah adı verilen bu ilahi varlığa ne olduğunu bile bilmedikleri sıradan bir inanç ile bağlanmışlar ve onun heykelini inançlarının merkezi yapmışlardı. Arabistan halkının inançlarında sadece El İlah değil başka ruhsal ilahi varlıklar da önemli bir yer tutmaktaydı. Bunlar arasında en fazla ilgi görenleri El-Lat, El-Uzza ve El-Menat'tı. Bunların haricinde o zamanki Araplara göre dağ taş her taraf cin diye nitelendirdikleri ruhlarla doluydu. Her kabile bu ruhlardan birinin koruması altında olduklarını inanırlardı. Tabii bu arada Mekke'de Kabe adı verilen küp şeklinde inşa edilmiş mabette varlığını sürdüren Hübel isimli ilaha atfedilen dini inançlarını da saymak gerekir. Bir zamanlar Sami ezoterizminde önemli bilgileri içeren bu semboller artık içleri boşaltılmış bir inancın tapınma aracına dönüşmüş durumda varlıklarını sürdürüyorlardı. Arabistan'ın en güneyinde yer alan ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Hadramut ve Yemen gibi yerleşim birimleri son derece zengin topraklara sahip bir bölgeydi. Burada tabiat çok cömertti. Her taraf palmiyeler, sebzelikler ve meyve bahçeleriyle kaplıydı. Ticaretle zenginleşen mutlu Arapların diyarıydı burası. Aynı zamanda dinsel dejenerasyonun da daha az yaşandığı yörelerdi. Şems diye adlandırdıkları güneşi simgeleyen tanrısal güçle, Sin diye isimlendirdikleri ayı simgeleyen kozmik güç, halkın inançlarında tanrı ve tanrıça olarak yaşamaktaydı. Güneş ve ay binlerce yıllık ezoterik sembollerde ve buralarda hala yaşamaktaydı. Bunların inisiyatif kökenli bazı kozmik bilgileri ihtiva eden semboller olduklarını bilmeyenler, bu yöre halkının güneşe ve aya taptıklarını zannetmişler ve bu zanlarını tarih kitaplarına ve din kitaplarına da geçirmişlerdir. Oysaki durum böyle değildi. Ancak halkın bu inisiyatik bilgilerden büyük bir çoğunlukla haberi olmadığını da söylemek zorundayız. Bu yöredeki halk da kuzeydeki Sami kavimleri gibi bu sembollerin altındaki gerçekleri hiçbir zaman öğrenemediler ama şeklen de olsa bu sembolleri asırlarca yaşattılar. Sami geleneklerinden yansıyan bu dini inançlarına bir de Bizans İmparatorluğu sayesinde Hristiyanlık, Pers İmparatorluğu sayesinde Zerdüştlük ve Hicaz yöresindeki bazı ailelerin Musevilik dinini benimsemeleri de eklenince Arabistan tam anlamıyla din cümbüşünün yaşandığı bir yarımadaya dönüşmüştü. Dine olan düşkünlüklerinden çok şan ve şerefe düşkün Arap kavimleri her geçen gün biraz daha karmaşık bir hale gelen dini ve sosyal yaşantılarıyla tam anlamıyla bir belirsizliğe doğru sürükleniyorlardı. En verimli güney bölgelerinin bir süre sonra Habeşliler ve Perslerce işgal edilmesiyle birlikte ellerinde kala kala en verimli bölge olarak Mekke kalmıştı. Kureyş kabilesinin çoğunlukta olduğu Mekke'yi önemli kılan en önemli unsurların başında Kabe adını verdikleri mabetleri gelmekteydi. Arabistan'ın dört bir köşesinden buraya hacca gelenler Mekke'yi aynı zamanda önemli bir ticaret merkezi konumuna da getirmişti. Yerli halk ticaret sayesinde ekonomik olarak iyi bir duruma gelmişlerdi. Kabe'nin içi çeşitli heykellerle doluydu. Halkın bildiği tek şey bu heykellerin kendilerini koruyan ruhların sembolleri olduğuydu. Bunun ötesinde heykellerin Sami geleneklerinden gelme hangi ezoterik sırları aslında dile getirmekte oldukları ile ilgilenen yoktu. Bu kadar halk için yeterliydi. Özellikle de çöl Arabı için. Büyük kafilelerle Kabe'ye gelen haç kafilelerini buraya çeken bir başka etken de gökyüzünden geldiğine ve bu nedenle kutsal olduğuna inanılan Hacerül Esved denilen siyah bir taşın Kabe'de bulunmasıydı. Alametler ve Muhammed'in doğumu. Mekke'nin idaresini elinde bulunduran Kureyş kabilesinin başına Abdülmuttalip geldiğinde dürüstlüğü ve adil yönetimiyle kısa bir süre içinde dikkatleri üzerinde topladı. Daha önce hiç görülmeyen bir düzenin Mekke'de sağlanması işte bu döneme rastlar. Abdülmuttalip çeşitli kabilelere mensup birçok kadınla evlenmişti. Bunlardan onu erkek olmak üzere toplam 16 çocuğu olmuştu. Üçüncü eşi olan Fatıma'dan doğan Abdullah isimli oğlunun doğumu bazı Yahudi rahiplerince derhal fark edilir. Çünkü kökeni asırlarca öncesine dayanan Yahudilerin yazılı ve sözlü geleneklerindeki bir kehanete göre ahir zaman peygamberinin babası doğduğunda bazı alametler meydana gelecekti. Bunlardan birisi Yahya'nın şehit edildiğinde kanlar içinde kalan ve saklanan cübbesindeki kan izlerinin tazelenmesiydi. Gerçekten de Abdullah'ın doğduğu gece cübbenin üzerinden kanlar damlamaya başlamıştı. Böylelikle asırlardır beklenen kehanetin ilk alametlerinin ortaya çıkmasıyla beklenen son peygamberin gelişine çok az kaldığı bazı Yahudi rahipler tarafından anlaşılmıştı. Zaman yaklaşıyordu. Bu kehanetin gerçekleşmemesi için bazı Yahudi rahipler doğan bu çocuğu bulup birkaç kez öldürmeye çalışmışlarsa da bunda başarıya ulaşmamışlardır. Belli ki görünmeyen güçler bu çocuğun yaşaması için her türlü önlemi almışlardı. Aradan yıllar geçti. Abdullah bir gün Mekke'nin dışında deve üzerinde tek başına ava çıkmıştı. Kendisini öldürmek için pusu kuran 60'tan fazla Yahudi bu sırada saldırıya geçerler. Fakat aniden nereden çıktıkları belli olmayan ve beyaz atlara binmiş, beyaz giysili gizemli kişiler pusu kuranların tümünü kılıçtan geçirirler. Anlaşılan kimliği hiçbir zaman anlaşılmayan o, görünmeyen güçler yine devredeydi. Dipnot, kimliği bilinmeyen bu beyaz giysili gizemli kişilerin tarihin çeşitli dönemlerinde bazı savaşlarda ve Müslüman toplulukların zor anlarında ortaya çıktığı görülmüştür. Kurtuluş Savaşı sırasında da ortaya çıktıklarını gören çok sayıda kişi olmuştur. Bu gizemli beyaz giysili kişilerin en son Kıbrıs Barış Harekatı'nda da ortaya çıkarak askerlerimize mucizevi yardımlarda bulunduğuna şahit olan çok sayıda asker vardır. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanan bu olaylar, o yıllar basından gizlenmişse de daha sonra emekli olan ya da tezkere alan askerler bu yaşadıklarını tüm açıklığıyla dile getirmişlerdir. İşin ilginç olan bir başka yanı da bu tür olaylara şahit olanlar arasında düşman askerlerinin de bulunmasıdır. Bu askerlerin düzenledikleri inanılmaz raporlar tarihe geçmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Yaşanmış Esrarengiz Olaylar Sınır Ötesi yayınları. Abdülmuttalip bir gün Beni Zühre kabilesiyle dostluk bağları kurmak düşüncesiyle kendisine bu kabileden Hale bin Müheybi oğlu Abdullah'a da Amine bint Vahb'ı aldı. Evlilik sonrasında Amine bint Vahb kendi köyünde yaşamaya devam etti. Abdullah evlilik ilişkilerini zaman zaman karısını ziyarete gelerek sürdürüyordu. Aynı köyde Abdullah'ın bir karısı daha vardı. Bir gün onu ziyarete gitmişti. Ancak üstü başı tozlu ve çamurlu olduğu için karısının ret cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine o da gidip yıkandı ve bu kez ona değil Amine'nin evine doğru yöneldi. O sıra öteki karısı onu çağırmıştı. Ama o belki de demin reddedildiği için kızmış olacak ki Amine'nin evine doğru yoluna devam etti. İlişkiden sonra Abdullah diğer karısının yanına gelerek ona da ilişki teklifinde bulundu. Ancak karısının verdiği cevap son derece ilginçti. Hayır, yıkandıktan sonra yanımdan geçerken gözlerinin arasında beyaz bir ışık vardı ve seni onun için çağırmıştım. Ama sen beni istemedin ve Amine'nin yanına gittin. Böylece o ışığı Amine'ye aktarmış oldun. Muhammed'in ana rahmine düşüşü işte böyle rivayet edilir. Abdullah'ın iki kaşının arasındaki ışık, parapsikolojiyle yakından ilgilenen okuyucularımız için hemen anlaşılacağı üzere, alın şakrası ya da üçüncü göz olarak ifade edilen noktadan çıkan enerjinin tezahürüdür. Ruhsal enerjinin astral bedene, oradan da fizik bedene intikal edebilmesini sağlayan enerji giriş noktaları, bilindiği gibi toplam 7 adettir. Bunlardan biri de iki kaşın arasındaki alın bölgesinde bulunur. Genellikle bu enerji giriş noktalarındaki ışımalar duru görü medyumları tarafından rahatlıkla görülebilir. Bazen bu ışımaların şiddeti o kadar artar ki herkes tarafından görünür bir hale bile gelebilir. Abdullah'ın üzerine o anda göksel planlar, dipnot, göksel planlardan evrensel idare mekanizmasına bağlı fonksiyon gören ruhsal yönetici planlar kastedilmektedir. Tarafından yoğun bir ruhsal enerji yüklemesi yapılmış olabilir. Çünkü o anda bir vazifelinin bedeninin oluşmasında ilk adım atılmak üzeredir. Bu etki, oluşacak bedenin özellikleri üstünde önemli fiziksel sonuçları meydana getirir. Dolayısıyla böylesine bir enerji yüklemesinin sonucunda Abdullah'ın alın şakrasında meydana gelen bir ışıma karısı tarafından görülmüş olma ihtimali hayli yüksektir. Bu tamamen bir ihtimaldir. Ancak gerçekliği son derece güçlü olan bir ihtimal olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Göksel planların Muhammed'in doğumundan itibaren sürekli onun yanı başında olduklarını ve bir an bile olsun onu yalnız bırakmadıklarına dair tarihi kanıtlar bir hayli fazladır. O halde onu doğmadan önce de yalnız bırakmadıkları ve doğacağı beden gibi son derece önemli bir ayrıntıyla yakından ilgilenmeleri de son derece normaldir. Amine henüz daha hamileyken kocasını kaybeder. Bir gece rüyasında, "Ya Amine, sen alemlere hayır ve rahmet getirecek bir varlığa hamilesin. Çocuğunun adını Muhammed koy ve halinden kimseye bahsetme." diye bir ses duyar. Kocası hayatta olmadığı için Arap geleneklerine göre doğacak bu çocuğa isim koyma işi dedesi Abdülmuttalib'e kalacaktır. Bu nedenle gördüğü rüyayı kayınpederine anlatır. Doğum 571 yılında gerçekleşir. İslam tarihçilerinin aynı tarihlere denk gelen günlerde Mekke ve çevresinde tanımlanamayan bir takım gizemli ışıkların belirdiğini yazmış olmaları da ilginç bir tesadüfün ötesinde anlamlar taşıdığı kuşkusuzdur. Tarihçiler o döneme ilişkin ilginç başka kayıtlar daha düşmüştür. İşte onlardan bir tanesi. İranlıların kadısı aynı gece rüyasında çok sayıda devenin yine çok sayıdaki Arap atıyla birlikte Dicle Nehri'ni geçerek İran illerine doğru ilerlediğini görür. Bu rüya Arabistan'da büyük ve önemli bir şey olacak ve İran'ı da etkileyecektir şeklinde yorumlanarak büyük heyecana neden olmuştu. Bu rüyayı yorumlayanlar ileride olacakları herhalde akıllarına bile getirmemişlerdi. Abdülmuttalip Amine'nin gördüğü rüyadan dolayı çocuğa Muhammed adını koyar. Amine ise ayrıca Ahmet ismini verir. Amine'nin çocuğa ayrıca Ahmet ismini vermesi son derece ilginç bir tesadüf mü bilinmez ama böylelikle İsa peygamberin yüzyıllarca önce dile getirdiği bir kehaneti de gerçekleşmiş oluyordu. Bu kehanet Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır. Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size göndermiş bir peygamberiyim demişti. Ama o elçi kendilerine belgelerle geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. Saf 61-6. Muhammed'in çocukluğu. Mekke'nin havası yeni doğan bir bebek için oldukça sıcak olduğu için genellikle yeni doğan bebekler birkaç yıllığına çevre kabilelerden gelen ailelerin yanlarına verilirdi. Anneleri de zaman zaman gidip çocuklarını ziyaret ederlerdi. Bu süre içinde her çocuğa bir süt anne bulunurdu. Doğa şartları yüzünden uygulanan bu mecburi gelenek Muhammed için de uygulanmış ve Muhammed normalde 2 yıl kalması gereken süt annesinin yanında 4 yıl kalmıştı. Çünkü süt annesi Muhammed'in kendilerine ve kabilelerine çok uğurlu geldiğini, ürünlerinin inanılmaz bir şekilde arttığını söyleyerek yanlarında daha fazla kalması için Amine'yi ikna etmişti. Muhammed'in çocukluğu ile ilgili bilgilerin hepsi rivayetlere, yani anlatımlara dayalıdır. Bu anlatımların bir kısmının onu haddinden fazla yüceltmeyi amaçlayan ve maksadı aşan gayretkeşliklerin sonucu ortaya çıktıkları düşünülebilir. Ancak bazı öyle anlatımlar vardır ki bunlar anlatan tarafından bile anlaşılmadan aktarılmış gerçeklere dayanır. Biz burada en azından birkaç kaynak tarafından teyit edilme imkanı olmayan hiçbir rivayet ve hadisi gerçektir diye sizlere aktarmamayı aşırı bir özen gösterdiğimizi belirtmek istiyoruz. Buraya kadar ve bundan sonra Muhammed Peygamber'in gizli kalmış yönlerini ortaya çıkartabilmek için aktaracağımız her rivayet, her hadis en az birkaç ayrı kaynak tarafından teyit edilmiş bilgilere dayanmaktadır. İşte onlardan biri. Muhammed Peygamber'in yaşamı boyunca onu hiç yalnız bırakmayan ve sürekli başının üzerinde dolaşan bir buluttan söz edilir. Bunun ne olduğuna dair günümüze kadar gerçekçi bir açıklama dini otoritelerce yapılamamıştır. Onun insanüstülüğüne ve uluhiyetine bir örnektir denerek geçiştirilen çok sayıdaki paranormal olaylardan biri de bu gizemli buluttur. Muhammed Peygamber'in üzerinde dolaşan bu beyaz buluttan söz eden birden çok rivayet vardır. Bunlardan belki de en ilginci küçük bir çocuk tarafından aktarılanıdır. Bu çocuk onun süt kardeşi Şeyma'dır. Şeyma çocukluğu ile ilgili bir anısını anlatırken şunları söylediği tespit edilmiştir. Ne zaman onunla oynamak için dışarıya çıksak ak bir bulut semaya kanat geriyor ve bizi sıcaktan ve güneşten koruyordu. Yukarıdaki olay Muhammed Peygamber'in doğduğu andan itibaren ve daha sonra da sürekli olarak göksel planlar tarafından koruma ve kontrol altında tutulduğunun en açık göstergelerinden biridir. Bu koruma sadece ruhsal planlar tarafından değil, aynı zamanda dünya üzerinde yaşayan ve bu ruhsal planlara bağlı olarak görev yapan ve kimliği bilinmeyen bazı vazifeli kişilerce de gerçekleştirilmiştir. Bu esrarengiz kişilerle zaman zaman Muhammed Peygamber'in karşılaştığı bilinmektedir. Bunlardan ilki henüz daha 4 yaşındayken gerçekleşmiştir. İşte o ilk karşılaşma ve olayın gelişimi. Kimliği bilinmeyen yabancılar. Olay süt kardeşi, süt annesi ve yanlarında birkaç çocukla birlikte gittikleri bir dere kıyısında yaşanır. Muhammed bir ara yalnız kalır. Bu sırada beyaz giysili iki kişi yanına gelirler. Kendisini yere yatırırlar ve göğsünü açarak kalbinin bulunduğu bölgede bir ameliyat gerçekleştirirler. Ameliyatı bitirdikten sonra da kalbini temizlediklerini söyleyip aniden ortadan kaybolurlar. Yaşanan bu esrarengiz olay üstü örtülü bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in 94. suresinde de "Ey Muhammed, senin gönlünü açmadık mı? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı?" ayetleriyle de anlatılmıştır. Bu kimliği bilinmeyen yabancılar büyük bir ihtimalle ruhsal planlarla irtibatlı olan ve onlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiren Agartalılar veya Agartalılar tarafından inisiye edilmiş rahiplerdi. Ya da ruhsal planların bedensiz varlıkları da olabileceğine dair ileri sürülen iddialar vardır. Ne yazık ki onların kimliği ile ilgili ne Kur'an-ı Kerim'de ne de bir başka kaynakta herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu ve buna benzer varlıkların Agarta bağlantısı bir tek ezoterik öğretilerde dile getirilmiştir. Bazı ezoterik bilgiler ise bu kişilerin inisiyatik bir topluluk olan Sabiilerin rahipleri olduğunu ileri sürerler. Daha fazla bir bilgi maalesef günümüze kadar gelememiştir. İlk kez 4 yaşındayken yaşadığı göğsünün açılma olayı daha sonra 2 kez daha tekrarlanır. İkincisi peygamberliğinin ilk günlerinde, üçüncüsü ise Miraç gecesinde. Muhammed'den hiç ayrılmak istemeyen süt annesi Halime bu esrarengiz ameliyat olayından sonra büyük bir korkuya kapılarak derhal onu annesine geri götürmüştür. Esrarengiz bulut yine sahnede. Muhammed 6 yaşına kadar annesinin yanında kalmıştır. Doğmadan önce babasını kaybeden Muhammed 6 yaşındayken de annesini kaybetmesi üzerine dedesi Abdülmuttalip onu yanına aldı. Ne var ki 2 yıl sonra dedesini de kaybetti. Bunun üzerine amcası Ebu Talib'in yanına sığındı. Ebu Talib oldukça zengin bir tüccardı. Haşim aşiretinin de reisi konumunda olan amcası Ebu Talib'in yanında ona çeşitli işlerinde yardımcı olmaya başladı. Peygamberlik vazifesine başladığı yıllarda yaptığı bir konuşmadan amcasının yanında kaldığı yıllarda koyun çobanlığı da yaptığını anlıyoruz. Kucağında develere yem olarak verilen Arak adlı bir diken yemişiyle geçmekte olan bir adamı göstererek çevresindekilere şöyle demişti. "O siyah yemişlere iyi bakın. Koyun güderken hep bu yemişlerden toplardım." Çevresindekiler hayretle, "Ey Allah'ın elçisi, demek sen de koyun çobanlığı yaptın." deyince o da şu cevabı vermiştir. "Yaptım ya, ve koyun çobanlığı yapmamış olan hiçbir peygamber yoktur." Muhammed artık 13 yaşına gelmiştir. Bir gün amcasının ticaret kervanlarından biriyle seyahate çıkar. Onu çöl güneşinden koruyan bulut yine kendisiyle birlikte kervanı takip etmektedir. Kervan Şam yakınlarındaki Bosra'dan geçerken orada bir münzevi olarak yaşayan Rahip Buhayra da kervanı takip eden o esrarengiz bulutu görür ve bu işin içinde bir şeyler olabileceğini düşünerek kervanı durdurur. Kervanı takip eden bulutun 13 yaşındaki bir çocuğu güneşin kavurucu etkisinden korumakta olduğunu görünce onunla yakından ilgilenmiş ve bu çocuğun asırlardır beklenen ahir zaman peygamberi olabileceğini düşünerek bu yolculuğun onun için tehlikeli olabileceğini amcasına söylemiş ve çocuğu öldürmek için yol gözleyenler olduğunu bu yüzden derhal çocuğu güvenli bir yere götürmelerini istemiştir. Amcası da bu münzevinin sözünü uyarak derhal kervanın geriye dönmesi için emir vermiştir. Muhammed 17 yaşına geldiğinde dürüstlüğü ve insanlar üzerindeki pozitif yapıcı etkisi sayesinde güvenilir anlamına gelen emin sıfatıyla anılır olmuştu. Pozitif dinginleştirici etkisi sadece insanlar üzerinde değil hayvanlar üzerinde bile kendisini gösteriyordu. Hırçınlaşan, ürken develerin yanından geçmesi bile hayvanları bir anda sakinleştirmeye yetiyordu. Ben Arap'tan değilim. Mekke'de her yıl yapılan büyük panayıra Güney Yemen'den, Suriye'den, İran'dan, Filistin'den pek çok kervan gelir gider ve bu ticari alışveriş sırasında ilmi ve dini alanda farklı kültürlere sahip toplumlar bilgi alışveriş içinde de bulunurlardı. Onlarla konuşmak genç Muhammed'in çok hoşuna giderdi. Bu panayırda Kabe'de düzenlenen törenlerin de ayrı bir yeri vardı. Ancak Kabe'de Sami geleneklerine göre yapılan bu dinsel ayinlere Muhammed pek katılmazdı. Bir keresinde amcası Ebu Talib'in isteği üzerine katıldığı bir törenden kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Amcasının için hemen ayrıldın Muhammed diye sorması üzerine, beyazlar giyinmiş uzun boylu birisi bir anda önümde belirerek geri çekilmemi istedi cevabını vermiştir. Bedenli ve bedensiz vazifelilerce tüm yaşamı boyunca himaye altında tutulan Muhammed, belli ki bu olayda da bir yönlendirilmeye tabi tutulmuştur. Muhammed'in Kabe'de karşısına çıkan beyazlar giyinmiş varlığın bedenli değil bedensiz bir vazifeli olduğunu anlıyoruz. Çünkü o varlığı çevredekilerden kimse görememiş, sadece Muhammed'e görünmüştür. Buradan da Muhammed'in duru görü yeteneğinin o yıllarda işler durumda olduğu anlaşılmaktadır. Ölçülü ve dengeli kimliği onu çevresindekilerce her geçen gün biraz daha sevilen ve güvenilen bir kimse haline getiriyordu. Tüm hayatı boyunca bir karara varmadan önce enine boyuna düşünmeyi ihmal etmemiş, yeri geldiğinde beklemeyi hatta geri çekilmeyi bilmişti. Aradan geçen yıllarla birlikte üyesi bulunduğu Arap toplumunun dejenere yaşam biçimini kendisi biraz daha fazla rahatsız eder olmuştu. Onun kafasını didik didik eden dini, ahlaki ve entelektüel konuların çevresindeki insanları bir nebze dahi olsun ilgilendirmeyişine bir anlam veremiyordu. Akrabaları ve dostları bile çeşitli entrikalarla siyasi nüfus ve servet edinmekten başka bir şey düşünmüyorlardı. Ahlaksızlık alıp yürümüş, servet ve iktidar sahipleri günden güne daha da azıp, yoksulları ve güçsüzleri daha fazla ezmeye başlamışlardı. Çevresini saran vurdum duymazlık ve dejenerasyon her geçen gün içinin zorlukla zapt edebildiği bir hırçınlıkla dolmasına neden oluyordu. Bu halini daha sonra şöyle dile getirecekti. Arap bendendir ama ben Arap'tan değilim. Yaşı ilerledikçe farklı bir kadere sahip olduğu çevresindekiler tarafından da fark edilmeye başladı. Adeta yaşanılan her olay onun gelecekteki vazifesine haber veriyordu. Bir gün Kabe'ye bir kahine gelir. Çevrede güçlü ön sezileriyle tanınan bu kahine ile gençler Kabe'nin avlusunda bulunan ve Hazreti İbrahim'e ait olduğu kabul edilen ayak izlerini göstererek hangimizin ayak izleri Hazreti İbrahim'in ayak izlerine daha fazla benziyor diye sorarlar. Bunun üzerine kahine yere ince bir tabaka kum sererek gençleri teker teker bu kumun üzerinden geçirtir. Ve sonunda Muhammed'in ayak izlerini göstererek, ayak izlerinizden makam İbrahim'inkine en çok benzeyen bu izdir der.